yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın Sesleri başladı sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 15'i 5 dakika geçiyor ve TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında işte huzurlarınızdayız. Bugün de yine çok güzel bir programla sizlerin karşısındayız. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Hepinizi Hayatın Sesleri'ne bekliyoruz, davet ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Eğer sorularınız olursa konuğumuza ve bizimle paylaşmak istediğiniz duygu ve düşüncelerinizi ulaştırmak isterseniz telefon numaralarımız 090-312-463-3419 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, iletilerinizi ulaştırabilirsiniz. Bekliyoruz. Bugün programda neler var? Gelin şöyle bir göz atalım. Geçtiğimiz haftalarda Avrupa 22 yaş altı erkekler tekerlekli sandalye basketbol şampiyonasında Türkiye finalde Almanya'yı 67-64 yenerek şampiyon olmuştu. Biz de antrenörümüz Kemal Okur ve sporcularımız Emre Bostanoğlu, Ebu Bekir Yıldırım ve Volkan Gülen'le güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Bu söyleşiyi yayınlayacağız sizler için ve sonrasında bir stüdyo konuğumuz olacak Aynur Yaşar Hanımefendi, Ankara İl Müftü Yardımcısıyla. Aile olmak nedir? Aile içi iletişim ve ilişkiler nasıl sağlanır? Bu konuda güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hepinizi Hayatın Sesleri'ne bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bu arada biz söyleşimizi gerçekleştirirken sevgili sporcularımız da onlara sormuştuk. Yayınlandığı zaman programımızda hangi şarkının veya türkünün çalınmasını istersiniz diye. Onlar da bize dediler ki biz her şampiyonluktan veya başarıdan sonra Erik Dalı'nı çalar ve bir güzel oynarız, şampiyonluğumuzu, başarılarımızı kutlarız demişlerdi. Madem öyle, biz de onlar için Erik Dalı'yla bugün başlayalım Hayatın Sesleri'ne istedik. Bütün sporcularımıza bir kez daha başarılar diliyoruz ve Erik Dalı'yla şimdi sizlerleyiz.
Basmaya gelmez, amanın basmaya gelmez. Elin kızı naziktir, elin kızı naziktir. Haydi da küsmeye gelmez, aman küsmeye gelmez. Eller oynasın, eller, diller kaynasın, diller. Eller ne derse desinler, o dillerini yesinler. Eller oynasın, eller, diller kaynasın, diller. Eller ne derse desinler, o dillerini yesinler. Aman eğmeye gelmez. Elin kızı naziktir, elin kızı naziktir. Haydi da sevmeye gelmez, aman sevmeye gelmez. Haydi da oynasın eller, aman kaynasın diller. Eller ne derse desinler, o dillerini yesinler. Amanın oynasın eller, haydi kaynasın diller. Eller ne derse desinler, o dillerini yesinler. Eller oynasın eller, diller kaynasın diller. Eller ne derse desinler, o dillerini yesinler. Eller, diller, eller.
Devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuza gerçekten göğsümüzü kabartan, bizi gururlandıran bir ekibi aldık. Avrupa 22 yaş altı erkekler tekerlekli sandalye basketbol şampiyonasında Türkiye finalde Almanya'yı 67-64 yenerek şampiyon oldu ve o şampiyon ekipten 3 sevgili arkadaşımızı ve antrenörümüzü programımızda konuk ediyoruz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş geldiniz arkadaşlar. Antrenörümüz Kemal Okur ve takımımızdan Emre Bostanoğlu, Ebu Bekir Yıldırım ve Volkan Gülem'le bugün sohbet edeceğiz. Hem onların bugünlere nasıl geldiğini hem de bugünkü Avrupa şampiyonunda duyduğu hisleri öğrenmek istiyoruz. Arkadaşlarımıza geçmeden önce ben hemen antrenörümüze dönmek istiyorum, Kemal Okur'a. Nasıl bir gurur Sayın Okur?
Çok farklı tabii. Bizim aslında şöyle alıştığımız bir duygu. Bizim bu jenerasyonumuz 2015'ten bu yana bir arada. İlk gittiğimiz şampiyonada geçen sene Avrupa şampiyonu olmuştuk. Dünya ikincisi oldu takımımız. Bu sene onu tekrar etmek tabii sürdürülebilirlik bizim için önemliydi. Bunu tekrarladığımız için çok mutluyuz. Tabii orada bayrağımızı göndere çektirmek çok önemliydi. Orada İstiklal Marşı'nı okumak çok farklı duygular yaşattı bize. Ekibim ve oyuncularımla birlikte bunu başarabildik. Tüm ekibime ve takımdaki oyuncuların hepsine çok çok teşekkür ediyorum.
Biz de size bizi gururlandırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bu arada antrenörümüz dedi ki biz artık alıştık. Evet. Gerçekten güzel bir alışkanlık olsa gerek. Arkadaşlar siz neler düşünüyorsunuz? Nasıl bir gurur? Tabii artık alışmışsınız hani birinci olmaya, şampiyonlukları, ama Emre ile başlayalım. Emre Bostanoğlu'yla.
Kesinlikle atmosfer olarak falan çok farklı bir ortam. Yani hele şampiyon olmak, yani o atmosferde gerçekten çok farklı, güzel bir duygu. Yani gerçekten ortam falan çok güzel. Çok, yani tekrar tekrar bunun yaşanması gerçekten güzel bir duygu yani.
Sevgili Ebu Bekir ne diyecek acaba?
Ya şimdi bu Avrupa şampiyonu yani ilkinden daha fazla heyecan verdi bana. Çünkü son benim turnuvamdı ve atmosfer çok daha farklıydı. Ve ikinci defa, hatta yani bu gördüğümüz dördüncü final. Bu özel turnuva ve dünya şampiyonası finaliyle beraber gördüğümüz dördüncü final. Ama yani bu seferki atmosfer çok çok farklıydı. İşte o İstiklal Marşı'nı tekrar okumak, bayrağımızın göndere çekilmesi, yani çok çok hani harika bir duyguydu. Yani işte bizi destekleyen tüm ailemiz, sevenlerimiz, tüm Türkiye halkına, herkese çok teşekkür ediyorum. Başta hocamız ve teknik ekibine, işte arkadaşlarımız da birbirimize hem kenarda hem sahada destek verdik. Yani saha dışında da hep beraber olduk. Yani bu şampiyonluk 12 kişinin değil de koskocaman bir ailenin şampiyonluğuydu yani.
Ne kadar güzel ifade ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Volkan Gülem neler söyleyecek?
Yani biz ilk şampiyonumuzu geçen sene aldık. Ama benim için bu şampiyonluk daha farklıydı. Çünkü ilkler belki her zaman önemlidir ama bunu sürdürebilmek bence daha önemli.
Değil mi? Hep öyle derler aslında. Hani evet, ilkler gerçekten önemlidir ama bu sefer daha büyük bir sorumluluk yüklenmiş
evet,
oluyorsunuz.
Yani,
hani birinci olduk, acaba bundan sonraki sene yine olabilecek miyizin endişesi de taşıyor insan ister
yani,
istemez.
Yani Avrupa şampiyonluğunu o nasıl denir? O apoletle gittiğimiz bir yerde yani şampiyonluktan daha üst bir seviye olmadığı için şampiyonluk harici her sıralama bence başarısız bir sıralama oluyor yani o şampiyonluğu korumadığımız sürece. Hı hı.
Gerçekten bir kez daha tebrik ediyorum. Hocam nasıl çalıştırdınız arkadaşlarımızı bu kadar böyle şampiyonluk için ve o azmi gösterecek kıvama gelmişler ve devam ettirmek için ellerinden geleni yapmak için çabalama gayretindeler?
Ya şimdi bizim yani başında da söyledim 2015'te kurulan bir ekibimiz vardı. 2015'te Taceddin Hoca, ondan sonra Taceddin Çıpa, Beşiktaş'ın antrenörü, Ali Arda Öztürk, Ankara Büyükşehir'in antrenörü, ondan sonra Caner Cesur, Çanakkale'nin antrenörü. Bunlar farklı karakterde, farklı bir ekibin bir araya gelmesi. Ondan ziyade bizim Ali İmran diye arkadaşımız var, fizyoterapistimiz. Ondan sonra Haluk Taşkınçay, mekanisyenimiz. Bunların hepsi ayrı şehirlerden gelmesi ve bir araya gelip aynı şeyi düşünmesi, aynı basketbol hizasında hareket etmesi önemliydi. Daha sonra Taceddin Çıpa hocamız şeyden ayrıldıktan sonra amil takıma geçti. Hı hı. Biz onu devam ettirdik. Buradaki en büyük esas arka planı başarabilmek daha önemliydi. Çünkü sahayı zaten halledersiniz ama çocuklara bizim başından sonuna bu 3 yıl içerisinde en çok söylediğimiz şeylerden bir tanesi ahlak üzerine, davranış üzerine, ondan sonra bir spor kültürü üzerine kurmuş olduğumuz bütün şeyler çocuklarımız uydu. Evet problemlerimiz oldu. Farklı tepkiler yani takım içerisinde gençliğin getirdiği hatalar oldu. Bunların hepsini çocuklar sağ olsun birebir yaptılar yani. Onun arkasından da saha içerisindeki yaptığımız şeylerde bizim hedefimiz çok böyle şampiyon olalım üzerine kurulu değildi. Amacımız bu çocukları geliştirmek ve basketbol oynamalarını sağlamaktı. O kültürü oluşturmalarını sağlamaktı. Basketbol oynamaya başlayınca zaten o kupa ve madalyalar zaten geliyordu. O tema üzerinde çok durduk. Bu temayı oluşturmak çok kolay bir şey değil. Şimdi herkesin aynı hizada düşmesi lazım. Herkesin merkezde kalması lazım. Aynı fikir üzerinden gidilmesi lazım. Çocuklarıma ben o yönden çok teşekkür ediyorum. Birebir o konularda hiç sıkıntı yaşamadık. Biz sadece takım içerisinde değil, gittiğim kulüpte Türkiye'ye örnek olacaksın. Ondan sonra tribüne saygı duyacaksın. Rakibine saygı duyacaksın. O saygıyı gösterdikten sonra herkesin saygısını kazanmaya başladık. Bugün bakıyorsunuz İsrail'den tut da Almanya'ya kadar herkes bize gelip tebrik etmeye başladılar. Hani sadece basketbol anlamında değil, basketbol dışındaki davranışlarımızdan dolayı da ülke temsilini o seviyede bu ekip içerisinde yarattık. Bu da ister istemez o başarıların gelmesini sağladı. Hı hı. Başarı geldikten sonra da o tecrübeler, mesela biz Toronto'da dünya şampiyonası final maçında finali kaybettik. O final bize bundan sonraki bütün turnuvalarda çok büyük dersler verdi. Hı hı. Yani bazen karşı takımlar sizi öğreniyor. Bazen sizin yaptığınız şeyin çok iyi olduğunu düşünüyorsunuz ama öyle olmadığının farkına varıyorsunuz. Sadece ben antrenör olarak yani kendimi çok geliştirdiğimi düşünüyorum bu 3 sene içerisinde. Birçok şeylerde hep çocuklara verdiğim örnekler her şeyin bir tecrübe oldu. Bazı maçlarda çocuklar dedi ki hocam biz bunları işte maçları biz 30 sayıyla falan almaya başlayınca biz bunları 30'la geçeriz değerlendirmesi yaptılar. Ama onun öyle olmadığını karşı takım ispatladı. Bunlar bizim için hep tecrübe. Karşı takıma zayıf da olsa saygı duyması gerektiğini. ve bu saygıyı karşıya verirsen onun karşılığını bir başarı olarak alabileceklerini hep deklare ettik bunlara. Tabii bunlar artık yaşları dolanlar yavaş yavaş amil takım seviyesine yükselecekler inşallah. Yani bu kadar final oynayıp bu kadar şampiyonluk aldıktan sonra bu şeyi performansı amil takım seviyesinde de göstereceklerine ben inanıyorum. Hı hı. İnşallah bundan sonra onları birçoğunu yolcu ediyoruz. Sadece 3 tane çocuğumuz kalıyor bu 22'de. Diğerlerinin hepsi milli takım seviyesine yükselmek için hem kulüp çalışmalarında hem milli takım seçmelerinde performanslarını değerlendirip amil takıma geçeceklerini düşünüyorum.
İnşallah biz de yürekten destekliyoruz ama arkadaşlarımızın da çok çalışkan olduğunu ben dinleyicilerimize söylemek istiyorum. Diyeceksiniz ki nereden anladınız? Zaten şampiyon oldular. Evet anlıyoruz ama bunu söyleyeceğim dinleyicilerimize. Şimdi yayın kaç dakika sürecek diye sordular yayın öncesi bana. İşte 15-20 dakika sohbet ederiz dedim. Tamam o zaman çok uzun sürmezse hemen antrenmana yetişiriz dediler. Yani hala yayına geldikleri anda bile antrenmanı düşünmeleri beni gerçekten çok etkiledi. Bunu da dinleyicilerimizle paylaşmak istedim. Hocam çalışkanlar dedik ya nasıl çalışıyorlar? Günde kaç saat antrenman yapıyorlar? Ya da her gün mü? Onu nasıl ayarlıyorsunuz?
Evet şöyle yani biz milli takım kamplarında yaklaşık 10 ile 15 gün arasında kamplar yapıyoruz. Bu burada birçok kampımız günde çift antrenman ikişer saatlik yapmış olduğumuz antrenmanlarla sürüyor. Mesela 3 aylık bir dönem öncesinde hazırlanmaya başlamışsak ona göre bir de sezon içerisinde bazen şampiyonalar oluyor. Bazen sezon dışında oluyor. Bu Avrupa Şampiyonası pasif döneme denk geldi. Biraz daha uzun yapmak zorunda kaldık. Çünkü hazırlık maçı yapma şansımız olmadı. Kendi takımlarda oynamıyorlar. Çok hazır gelmediler. Ama çocuklar hakikaten çok çalışkan. Yani bizim söylemiş olduğumuz kamp dışındaki bütün egzersizlerini, çalışmalarını, kuvvet çalışmalarını bunların hepsini birebir takip ettiler. Bir sonraki kampa hep hazır geldiler. Bunun çok büyük artısı vardı. Yani gidip eve yatabilirdi. İşte biz onları takip etmiyoruz, şey yapmıyoruz. Ama o saygı kısmını açtıktan sonra bunu gidip evde yatması bile kendisine rahatsızlık verdi, vermesi. İster istemez o bize karşı olsun, milli takıma karşı olsun kendisine olan saygısını hep ön plan etti. Bunlar ister istemez de kamplara hazır olmasını sağladı. Biz çok hazırlık maçı yapmadan gittik. Geçen sene Dünya Şampiyonası'na Galatasaray, Beşiktaş, Yıldızlar ve Bağcılar takımıyla ondan sonra Balıkesir takımlarıyla, Süper Lig takımlarıyla hep antrenman yaparak gitmiştik. Ama bu sene çok böyle hazırlık maçı yapmadan gittik. Hatta bunun sonunda da gittiğimizde ilk 3 maçımızı biraz kötü geçirdik. Yani mesela biz Fransa'yı geçen sene 30 sayıyla yeniyorduk. Şimdi 9 sayıyla yendik. Yani kafa kafaya gitti. Ondan sonra Almanya'ya 5 sayıyla yenildik. Hiç finallere hep namalip gidiyorduk. Grupta yenildik. Bunların grupta olması bizim için daha iyi oldu. En azından derslerimizi oradan çıkartabileceğimiz dersleri çıkarttık. Mental anlamda eksik taraflarımızı tamamladık. Yarı finale çok iyi çıktık. Almanya'yı 20 sayı gibi skorla Almanya demişim İngiltere'yi 20 sayı bizim de ezeli rakibimiz.
Öyle
hep finalleri onlarla oynarız. Ama bu sefer 66-44 onlar
iyi. Bu sefer aldık maçı.
Aynen öyle. Bir de farklı olması iyi oldu. Final maçı çok değişkendi. İyi başladık. Sonra kötü gitti. Maçın son 7 dakikası biz 9 sayı öndeyken 7 sayı geriye düştük. Arkasından çocuklar tekrar toparladılar. İşte oradaki müdahalelerimiz olsun, işte molalarımız olsun etki gösterdi. Çocuklar istediklerini orada sahada gösterdiler. Biz bazen şunu diyoruz. Karşı takım oyuncuları sizi kışkırtmaya çalışıyor. Benim hep söylediğim şey, cevabını sahada vereceksiniz. Orada bu cevabı bir Almanya'ya olsun, bir İngiltere'ye olsun onların saygısını kazanabildik. Yani bu sadece maç kazanmak olmuyor. İnanın karşı tarafta
sosyal bir şey yani zamanda.
Yani hep
tabii.
O anlamda orada mesela turnuvalar bittikten sonra herkes o kadar iç içeydi ki her ülkenin gençleri bir araya geldiler, eğlendiler. Esas tema orası aslında. Ben hep şunu söylüyorum çocuklarıma. Basketbol sadece sahanın içi değil. Sahanın dışarısını da başarmak zorundasın. Bunu arkadaşlık edinerek ondan sonra gittiğin yerlerde gezip görerek o kültüre sahip çıkarak kendi kültürünü oraya yansıtarak bunların hepsini yaptığın zaman bir basketbolcu olabiliyorsun. Sadece sahada attığın şutla basketbolcu olma şansın yok. Bazıları vardır iyi basketbolcudur ama ahlak kötüdür. O bir değer değildir. Eğer hepsini bir götürebiliyorsa işte o zaman bu şampiyonluğun da bir anlamı oluyor. Ve bu şampiyonluklar ister istemez kendi kendine geliyor.
Evet. Ben şimdi arkadaşlarımıza geri dönmek istiyorum. Çünkü hepsi basketbola gönül vermiş ve gerçekten programda hep vurguladığımız gibi bu iş için çalışıp bunu kendilerine amaç edinmiş genç arkadaşlarımız. Ben yine tek tek sormak istiyorum. Hani bugünlere nasıl geldiklerini, neden basketbolu seçtiklerini çok merak ediyorum. Bu sefer Volkan'dan başlayalım. Volkan ne kadar zamandır basketbol oynuyorsun. Kendini bu alanda nasıl buldun? Neden başka bir spora yönelmedin de basketbolu seçtin örneğin?
Yani ben 2013 yılında başladım. Yani ben bireysel sporlardan çok da, takım sporlarına daha fazla bağlıyım. Kemal Hoca ile biz okuldan tanışıyoruz. Okulda hocam da aynı
hangi
zamanda.
Hangi okulu?
Öğrencim de aynı zamanda. Ben beden eğitimi öğretmeni.
Etim Eskut ticaret meslekti. Orada Kemal Hoca dedi böyle böyle işte takım var.
Ama demek ki Kemal Hoca da sendeki ışığı görmüş değil mi?
Evet. Çok hırslı bir çocuk. O hırsı yani hem okulda mesela koltuk denekleriyle futbol oynuyordu ve kalede oynuyordu. o seviyede bir hırsı vardı. Hiç kendini pasif adam bir çocuk değildi. Onu biraz basketbola yansıttık. Başarı geldi.
Ve sonra,
yani sonra
yeteneğin keşfedildikten sonra çalışmalara başladım.
Milli takıma başladım 2015'te. İşte ondan bu yana iki Avrupa, bir dünya şampiyonası devam ediyoruz inşallah bir dahaki sene.
Bayağı bir üst çıtadan başlamışsın ama gerçekten tebrik ediyorum.
Yani kadro olarak iyi olunca yani zaten güzel bir zamana denk gelince sonuç geliyor.
Ebu Bekir Yıldırım neler söylemek ister?
Ben 2015 yılında TSK Rehabilitasyon Merkezi hem aynı zamanda Engelliler Spor Kulübü olan Rehabilitasyon Merkezi'ne spor başladım 2015 yılında. Kemal Hoca da orada antrenördü 2015 yılında. Taner Hoca ve kendisi beni takıma aldılar. Basketbol bana gerçekten de çok fazla şey kattı. Hani işte 2016 yılında ben de milli takıma çağrıldım. Sonrasında işte 2016'nın sonunda seçilip ilk Avrupa şampiyonluğunu yaşadık. İşte kadro hem ahlak olarak işte hocam dediği gibi hem basketbol olarak çok iyi olunca takımda başarı da geldi. Başarıdan öte işte saygı kazandık. Yani Avrupa'nın saygısını, birçok sporcunun, Türkiye'deki insanın, yani ailelerimizin, herkesin saygısını kazandık. Yani bu çok harika bir duygu. Yani devamı da gelecek zaten. Ben bundan adım gibi eminim. Hani inşallah her zaman devam ederiz.
İnşallah. Biz İnşallah. De sonuna kadar arkanızdayız. İnşallah. Hep desteğimiz sizinle birlikte. Emre Bostanoğlu nasıl başladı acaba basketbola? Hemen onu da öğrenelim.
Ben lisede okuyordum. Doğan Çağlar Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde. Engellilerin bir okulduğu bir lise. Orada arkadaşlarım vardı. Basketbola giden arkadaşlarım. Onların tavsiyesi üzerine ben basketbola başladım 2012 yılında. Yani onların sayesinde aslında bugünlere geldim. Milli takıma 2015'te ben de arkadaşlarımla beraber katıldım. O zaman seçilme şansım olmadı. Sonra çalışıp tekrar hocalarım beğenmiş olsa gerek tekrar seçildim ve buradayım şimdi. Mutluyum yani şu anda.
Tekrar tebrik ediyoruz inşallah. Gelecek yıllarda da başarılarınızın devamını diliyoruz. Son olarak aslında şunu da söylemek istiyoruz. Hani hep deriz ya engel spora engel değildir. Şimdi sizin gibi olan arkadaşlarınıza sporla kendilerini daha iyi hissedebilmeleri adına ya da bu yolda başarıya ulaşabileceklerine güven duymaları adına neler söylemek istersiniz arkadaşlar? Size sormak istiyorum. Yine bu sefer Ebu Bekir'le başlayalım.
Ya ilk önce yani kendilerini eve kapatmamaları gerekiyor. Bu çok önemli ve daha da önemlisi olan aile desteği. Ya aile böyle evladının aktif olmasını isteyecek ki bu engelli kardeşlerimiz de dışarı çıksınlar. Sporla gerek işte başka sanatla uğraşabilirler, müzikle uğraşabilirler. Ama biz en çok tabii sporu istiyoruz. Çünkü sporda hem başarı fazla hem de insan gerçekten de kendisini dik bir şekilde ayakta tutabiliyor. Böyle bir artısı var. Hani hem aile ve öncelikle de kendisinin bir özgüveni olması gerekiyor.
Evet.
Bir hırs gerekiyor.
Tabii sizi keşfedecek olan hocalar da çok önemli bu anlamda. Arkadaşlarımızın sözlerinden sonra ben yine hocama döneceğim ama Volkan neler söylemek ister? Genç ve bu adımda bu yolda ilerlemek isteyen arkadaşlarına.
Ya Bekir'in dediği gibi ilk önce kendilerine güvenmeleri gerekiyor. Yani bizim takımda da bu milli takımda olmayan diğer arkadaşlar da bu işten sonuçta para da kazanıyor. Para kazandıkça kendilerine özgüvenleri de artıyor. Yani spora başlamaları hayatını gerçekten baştan sona değiştirebilecek bir aktivite. Yani Ankara'da, İstanbul'da çoğu yerde zaten bu şeyi oluşturan kulüpler var.
Hı hı. Nasıl katılacaklar hocam? Ben Emre'ye sormadan hemen o konuya da bir açıklık getirelim. Hani basketbolla ilgilenmek isteyen engelli bir genç kardeşimiz nasıl bu kulüplere dahil olabilecek? Sizin mi gitmeniz gerekiyor?
Şimdi bizim federasyonumuz var. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu. Bu Ankara'da. Ama bunun dışında orayla irtibata geçebilirler. Şu anda yaklaşık tam net bilmiyorum ama 40'a yakın şehirde Tekerlek Sandalye basketbol takımları var. Hı hı. Oradaki takımlar araştırabilirler.
Kaç sadece yaşında başlayabilirler?
Yani 9-10 yaşından sonra 10 yaşından sonra bu basketbola başlayabilirler. Hı hı. Yani bu tür kulüplere başvurabilirler. Sadece basketbol takım sporları değil. Birçok branşlar var. 19 tane branş var federasyonumuzun. O branşları yapan kulüpler var. Hı hı. Yaklaşık 64 tane kulüp var Türkiye'de. O kulüpleri federasyon aracılığıyla öğrenip ya da işte kendi şehirlerindeki o dernekleri ya da şeyleri öğrenip bu tür sportif etkinliklere gidip başlayabilirler. Hı hı. Şimdi hep bahsediyorlar yani gelişim anlamında. Ben o lise 1'deyken hayatımda hiç spor yapmayı çok istedim ama lise 1'deyken okul takımına girmek istedim. Ben de Tekerlek Sandalye basketbolu 25 sene oynadım. Sağ bacağımda engel olduğundan dolayı okul takımlarına giremiyorduk. Bir gün İskenderun'dayım ben. İskenderun'da sahaya adım atmak istedim. Oradaki görevli bizi kovmuştu. Sonra döndü dolaştı. Bir tane beden eğitimi öğretmenim beni yönlendirdi. Dedi ki böyle bir spor var. Gider misin? Ben gökte ararken yerde buldum. Ondan sonra oraya bir gittim. 25 sene o sahalardan hiç çıkmadım. Milli takımlarda oynadım. Bir dünya şehir gezdim. Küçükken yani küçük yerlerde mesela topal derler. Ayağın aksadığı için. Şimdi o topal diyenler milli takıma girdikten sonra sana farklı davranmaya başlıyorlar. Evet. Ondan sonra o statüyü kazanıyorsun, özgüvenini kazanıyorsun. Mesela benim ailem hep ayağım tekrar sakatlanmayayım, şey yapmayayım diye spora hiç izin vermediler. Sonra ben engelli sporuna başladım. Sonra dediler ki milli takıma seçildim. Bir baktım babam elinden tutmuş bütün herkesi gezdirmeye başladı.
Gurur
yani,
duydu ama.
Hayal, bu tür şeyleri inanın evet ailemiz sizi seviyor ödüyor ama bu tür yetkinliklerden bir de başarı elde edersen sadece yapmanız bile bir başarı. Ben buradan genç arkadaşlara herhangi bir etkinlikle uğraşsınlar. Bu basketbol olur, voleybolumuz var, okçuluğundan tuttu 19 tane branş var. İlle spor yapmayacağım diyorsa da herhangi bir sanatsal etkinlikle uğraşabilir. Engellerle ilgili o kadar geniş kapsamlı çalışmalar var ki bunlarla uğraşsınlar. Kendilerini ispatlamalarına gerek yok. Sadece başlasınlar, o bir başarı.
Başlamaları
ondan sonra son noktaya gelmeleri çok zor olmuyor. Bu arkadaşlar da 1,5-2 sene önce yani 3 senelik bir mazileri var. Ama ona başlamak buralara getiriyor. Başlamasan oraya gelemiyorsun.
Başlamak bitirmenin yarısı kadar.
Aynen öyle. Başlamak başarının başlangıç noktası. İnşallah genç arkadaşlarımızı biz bekliyoruz. Bizim mesela biz TSK Rehabilitasyon Bakım Merkezi'nde aynı zamanda antrenörlük yapıyorum ben. Bizim servislerimiz var. Ondan sonra orada 5-6 tane branşımız var. İlle basketbol oynamak zorunda değil. Birçok branşta da etkinlik gösterebilir. Ankara Büyükşehir var. Ankara için konuşuyorum bu konuştuklarımı. Ankara Büyükşehir var. Keçiören var. Bu tür spor kulüpleri bunlara hizmet veriyorlar. Hı hı. Çocukları yetiştiriyorlar ve geleceğe dair hazırlıklarını yapıyorlar. Hı hı. Bu bölgede olanlar için biz yardımcı oluruz diye değerlendiriyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Bu arada madem öyle programın son sözü Emre'ye kaldı. Evet. Emre sen neler söylemek istersin arkadaşlarına?
Ya sadece spor için değil yani dışarıya da çıkabilirler. Genellikle yani sadece spor üzerine yöneliyorlar ama yani sırf dört duvar arasına kapalı kalmasınlar yani. Gerek AVM olsun dışarıya çıksınlar yani. Tek dört duvar arasında yani vakit geçmiyor sonuçta. Evet. Bunun için yani spora tabii ki yönelsinler. Tabii ki bu işten para da kazansınlar. Çok güzel bir duygu. Ama yani sporu sevmiyoruz. En azından dışarı çıksın. Kendine bir iş bulsun. Yani bir vakit geçirmek amacıyla çok iyi olur. Yani.
Hayata mutlaka dahil olsun. Lazım. Çünkü hiçbir şeye engel değil. Evet. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Arkadaşlar başarılarınızın devamını diliyoruz. Yine inşallah göğsümüzü kabartırsınız. Yine sizi programda yeniden ağırlamak isteriz. Değerli hocamıza Kemal Okur'a da çok teşekkür ediyoruz.
Ben küçük bir şey diyebilir miyim?
Tabii ki buyurun.
TRT bizim her zaman yanımızda oldu. Yani bütün şampiyonalarda geldi. Ondan sonra bizlerle böyle programlar yaptılar. Bu işin tanıtımı için öncelikli kurumlardan bir tanesi oldu. Onun için ben sizin buradaki ekibinize ve oradaki Engelsiz Spor, Cem Çınar ve ekibine çok çok teşekkür ediyoruz. İnanın bu tür tanıtımlar engelli gençlerin spora yönlenmesinde çok büyük etkeni var. Biz çocukluğumuzdan beri farklı sporları hep TRT'de öğrendik. Handbolinden tut şeyine kadar. Şimdi sıra engelli sporlarında diye değerlendiriyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın. Antrenörümüz Kemal Okur ve basketbolcu kardeşlerimiz Emre Bostanoğlu, Ebu Bekir Yıldırım ve Volkan Gülem'le birlikteydik sevgili dinleyicilerimiz. Avrupa 22 yaş altı erkekler tekerlekli sandalye basketbol şampiyonasında Almanya'yı yenerek şampiyon oldular. Başarılarının devamını diliyoruz. Nice şampiyonluklar diliyoruz. Bir müzikle devam ediyoruz programımıza. Sonrasında yeni konuğumuza
sevmedi çılgınlar gibi. Hangimiz bir kuydu köşe başında, bir vefasız için yol gözlemedik. Hangimiz düşmedik kara sevdaya, hangimiz sevmedik çılgınlar gibi. Hangimiz bir kuytu köşe başında, bir vefasız için yol gözlemedik. Herkesten bir anı saklar bu yollar, herkesin acısı sevgisi kadar. Güzelmiş, çirkinmiş, ne fark eder ki? Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Sevmek ruhumuzda var. Aşığım gözüm kör, kulağım sağır. Doğruyu yanlışı yıkıldı, yıkıldı, yine de sevdi. Ah o vefasızlar, kıymet bilmedi. Aşığın gözü kör, kulağın sağır. Doğruyu yanlışı ondan görmedik. Yakıldı, yıkıldı, yine de sevdi. Ah o vefasızlar, kıymet bilmedi. Herkesten saklar bu yollar, herkesin acısı sevgisi kadar. Güzelmiş, çirkinmiş, ne fark eder ki? Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Deli gibi sevmek ruhumuzda var.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar Hanımefendi geldi stüdyomuza, şereflendirdi. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Sizlerle beraber olmak çok güzel.
Eksik olmayın. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bugün çok güzel, çok özel bir konuyu konuşacağız değerli konuğumuzla. Aile olmak kavramını biraz irdeleyeceğiz. Aile içi iletişimden, ilişkilerden bahsedeceğiz. Öyleyse aile olmak, biz bunu nasıl başaracağız? İsterseniz buradan başlayalım.
Aslında huzurlu bir aile insanın dünyadaki cenneti. Hepimizin ulaşmak istediği şey. Dünyayı bir yolculuk olarak düşünürsek o tek başına çıktığımız yolculuk, aile olduğumuz zaman iki insanın el ele devam ettiği, el ele, gönül gönüle devam ettiği ve hepimizin arzuladığı bir şey ve yeryüzünde kurulan ilk kurum aslında aile. İlk insanla beraber biz inancımıza göre ilk aileyi Hazreti Adem ve Havva'nın kurduğu aile olarak biliyoruz. Hı hı. Yeryüzündeki ilk kurum da bu böyle. Ve aile kavramı kavramının kökünde de dinimize göre kelimenin etimolojisine baktığımız zaman ihtiyaç kelimesi var. Aile ihtiyaç kelimesinden geliyor. Yani Allah, fert, ehad, samet, hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah. Bu hem Allah'ın eşsizliğini gösteriyor bize hem de yaratılmışların birbirine muhtaç olduğunu, onun dışındaki her şeyin birbirine muhtaç olduğunu ve ailede insanların birbirine muhtaç olarak tek olmanın insanın bir tarafının eksik olması anlamına geldiği, birleşebildiği zaman, biz olmayı başarabildiği zaman hayat yolculuğunun daha huzurlu devam ettiğini gösteriyor. Hı hı. Ama tabii oradaki aile sadece hani bedensel bir birliktelik demek değil. O ailenin bakışımız bize oraya huzuru ve sükunu getiriyor. Onun için evet aile ama ailenin temelinde de baktığımız zaman sevginin ve merhametin olduğu bir aileyi dinimiz huzur ve sükunun kaynağı olan bir aile ya da bize hedef olarak önümüze koyuyor. Hı hı. Mesela nikah kavramı da dinimizde ağır bir sözleşme olarak geçiyor. Ağır bir sözleşme ne demek? Çok önemli, çok değerli, dikkat edilmesi gereken. Yani karşınızdaki insana, evleneceğiniz insana bakarken ben bununla gerçekten
bir ömür yaşayabilir miyim?
Huzur bulabilecek miyim? Ya da ona huzur verebilecek miyim? Yani bu tek taraflı karşılıklı, olan bir şey de değil. Onunla biz olabilecek miyiz? Bu bizi dünya ve ahiret mutluluğuna taşıyabilecek bir yuva olabilecek mi? Hani oradaki ağır sözleşmede evlilik öncesinde düşünülerek hareket edilmesi gerektiğini göstermesi açısından bizim için önemli. Evlilik öncesinde düşünülmesi, tenniyle hareket edilmesi ama evlendikten sonra da emek verilmesi. O huzur için ben ne yapabilirim? Ben nasıl katkıda bulunabilirim? Bütün bu sorularla beraber devam etmesi gerekiyor. Onun için de zaten Efendimiz sizin en hayırlınız birbirine, eşlerine karşı en hayırlı olandır diye nitelendiriyor. Yani bize bir hedef gösteriyor. Eğer Allah katında en hayırlı olmak istiyorsan, İlişkilerinde nasılsın? Hani insani ilişkilerinde nasılsın ki bizim en yakın insani ilişkimiz ailemiz içindedir. Bizim ne olduğumuz en yakınımızdaki ne olan davranışımızla belli olur. O da eşimize, çocuklarımıza, ailemize karşı nasıl bir insanız? Hedef olarak bunu göstermesi açısından bizim için önemli. Onun için evet birbirimize muhtacız. Biz birbirimizi tamamlamak için var olduk. Hepimiz eksiyiz. Hani şeyde de vardır, ailede ihtiyaç kelimesi vardır. Zevç kelimesi de eş anlamına gelir. Eş ne demektir? İki şey birbirini tamamlayacak. Evet. Birbirini, yani şey gibi bir çift ayakkabı vardır. Biri olmazsa biri hiçbir anlam ifade etmez. Evet. Birbirine çok benzer, eş değerdir. Ama aynı da değildir bunlar, farklıdır. Yan yana geldiği zaman bir bütünü tamamlarlar. İşte eşler de öyle.
Ne güzel anlattınız. Ha,
yaratılıştan evet. Gelen bir takım değerlerimiz var. İnsani değerlerimiz var. O insani değerler aile olduğumuz zaman her ikimize de güzellik katmalı. Her iki tarafı da tamamlamalı. Ben karşı taraftan aldığım güzelliklerle kendi eksiğimi tamamlamam lazım eş olarak. Ama bu tek taraflı değil. Karşı tarafa da verebilmem lazım. Vererek mutlu olmayı bilmem lazım. Vererek huzura kavuşacağımı bilmem lazım. İşte aile onun için belki de huzurun kaynağı. Ama işte orada emek. Emek veriyor muyuz? Kuruluşu çok güzel, hedefi çok güzel. İnsana hani Kur'an'ın da evlenmeye teşvik ediyor. Bekarlarınızı evlendirin diyor bir toplumsal sorumluluk olarak. Çünkü huzurlu bir toplum huzurlu ailelerden oluşacak. Evet. Ama bunu işte Peygamber Efendimiz yine bekarların evlenmesi noktasında teşvik ediyor. Ama sadece evlilik hani evlendimle olduk bitecek bir şey değil. o emek istiyor. Her güzel şey gibi solmaması için biz buna emek vermeyi ne kadar gayret gösteriyor. Yoksa hani o ağır sözleşme olduktan sonra başlıyor. Hani bitmiyor. Nikahla beraber asıl emek, sevgi, merhamet, karşımdakinin cenneti olabiliyor muyum? Hani önce kendimden, yani kendimi sorgulayarak karşımdakinin cenneti olabiliyor muyum? Bunu her iki tarafta birbirine sorduğu zaman işte o zaman bizim için dünyadayken cennetin kapısı açılmış oluyor. Bizi cennete taşıyan bir yolculuk başlamış oluyor. Eşlerin birbirine bakarken bu gözle bakabilmesi lazım. Ben eşimle olan ilişkim beni cennete mi taşıyacak, Rabbimin rızasına mı taşıyacak, yoksa ondan uzaklaştıracak mı? Bu şekilde baktığımız zaman insan ilişkilerinde, ailenin içerisindeki her bir ilişki bizim için çok değerli oluyor. Evet. Ya da olması gereken bizim için bu anlama geliyor. Birbirimizi tamamlamayı bilmek, bizim birbirimiz için hayır kapısı olabilmeyi, birbirimizin emaneti olduğumuzu bilmek. Dinimizin bize verdiği aile ilişkisinde ailenin her bir ferdi aslında dünyada sahip olduğumuz her şey gibi biz birbirimize emanetiz. Yani aile içindeki ilişki mülkiyet ilişkisi değildir, emanet ilişkisidir. Emanete ne yapmak gerekir? İşte göz kulak olmak, asıl sahibini unutmamak. Rabbimin bir emaneti, ben ona karşı her bir davranışımdan, her bir sözümden, her bir bakışımdan Rabbimin rızasını kazanmak istiyorum. Bu karşımdaki insanla ilişkimi bambaşka bir boyuta getiriyor. Ama sadece beklenti üzerine bana ne yaptı, ben ne almalıyım üzerinden, hani ben duygusu üzerinden biz olamayıp başaramayıp da ben üzerinden kendimize yonttuğumuz zaman bu sefer huzur kaynağı olmasa gereken aile maalesef insanlar için yaşanmaz bir hale de dönüşebiliyor. Allah evet. Göstermesin. O da bizim ona bakışımızla, ona verdiğimiz emekle başka bir boyuta gelecek.
Hani ben değil de biz olma kavramından bahsettiniz ya, biz insanlar biraz bencillik yapıyoruz galiba. Hani hep biz iyi olalım. Evet. Hep içimizde
ya da bize iyilik yapılsın.
Ya da bize iyilik yapılsın hep diye bekliyoruz.
Bana ne yaptı? Bana ne yaptı acaba?
Nedense böyle bir duygumuz var. Sanıyorum aile olmakta o sorunların çıkış nedeni biraz bundan kaynaklanıyor. Yani herkes hep kendini düşünüyor. Karşı tarafı düşünmüyor. Empati kurmayı başaramıyoruz çoğu zaman.
Ya da modern hayat mı biraz bizi o durum? Hani modern zorluyor toplumun mu? Ona zorluyor mu? Kur'an-ı Kerim'de çok güzel bir şey vardır. Eşleri birbirine tanımlarken hünne libasül lekum ve entüm libasül lehünne der. Onlar kadınlar sizin için bir elbise, siz erkekler kadınlar için bir elbisesiniz. Böyle elbise üzerinden tamamlar. Elbise nedir? Elbise bizim en yakınımızdır. Elbise sadece maddi olarak değil, bizi örter, sıcağa soğuğa karşı korur, bizi güzelleştirir aslında elbise, değil mi? Hani vücudumuzdaki fazlalıkları, ayıpları biz elbiseyle örter. Örteriz. Evet. Bizim en yakınımızda olur. Yani eşlerin de birbirine, öncelikle birbirini güzelleştirmesi gerekir. Birbirini tamamlaması gerekir. Eksiği varsa o eksiğini birbiriyle tamamlamayı bilmesi, onu korumayı bilmesi, en yakınında olmayı bilmesi gerekir. Ve bunu Kur'an-ı Kerim tanımlarken sadece kadın ve erkek üzerinden değil, her ikisi için de tanımlar. Her ikiniz de birbiriniz için elbisesiniz der. Ve oradan da eşleri tanımlarken de sükun bulmanız için diyor. Bakın aileyi Allah kendi varlığının delillerinden olarak nitelendiriyor. Ve sükun bulmanız için eşleri yaratması diyor. Ve o sükunete ulaşmak için de iki kavram koyuyor. O ailenin temelinde sevgi ve merhametin olması gerekiyor. İşte sevgi ve merhamet olabilmesi o en yakın olan eşlerin birbirine nasıl baktıklarıyla, bu yolculuğa nasıl devam etme noktasında nasıl hareket ettikleriyle ölçülüyor. Ve bu bir imtihan. Bizim eşimize karşı davranışımız, Rabbimize karşı her şeyde olduğu gibi Rabbimize karşı sorumlu olduğumuz bir imtihan. Bizler birbirimizin emanetiyiz ve o imtihanın sorusu da emanete gereken özeni, ihtimamı, sevgiyi. Kendinde olan değerleri katabildin mi? Bütünleşebildin mi? Hani eksiktin, bir araya gelip biz olmayı başarabildin mi? Tamamlayabildin mi? Aslında bunun üzerinden hareket ediyor bizim için.
Evet.
Onun için emanet kavramı dinimizin evliliğe bakması açısından öncesinde teşvik ediyor ama oldu bitti değil, tam tersine asıl sorumluluk diyor. O teşvik edilen o güzellik senin ona nasıl baktığınla devam etmesi açısından önemli. Yine ayet-i kerimede bir dua ayeti olarak geçer. Ayet-i kerimede der ki, ya Rabbi bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan göz aydınlıkları nasip et. Göz aydınlıkları eşler ve çocuklar olmayı, göz ona sahip olabilmeyi nasip et. Orada şey deniliyor. İnsanın gerçek mutluluğu gözünün içinin gülmesi deriz ya biz.
Evet.
Hani tebessüm edersiniz. Hiç olmadık zamanda da belki gülümseyebilirsiniz ama insanın gözünün içini güldürecek bir
kalbe gürenin yüzü gülermiş derler işte, değil mi?
O onunla o huzuru verebiliyor muyum ben karşımdaki insana? Bu eşim olabilir, çocuklarım olabilir, geniş ailem, annem, babam, hepsi için aynı şey söz konusu. Hedefin de bu olması gerekiyor. Buna doğru beni götürebilmesi gerekiyor. Daha öncesinde şey yaparken hani bizim kültürümüzde de vardır. Nikahtan önce yapılan, Anadolu kültürümüzde yapılan bir dua vardır bizim. Orada da eşlerin öncelikle bu evliliğin mübarek ve bereketli olmasından bahseder. Ondan sonra işte aralarında huzurun, ülfetin, muhabbetin olmasından, fitnenin, fesatın, ayrılığın girmemesinden bahseder. Ve ondan sonra da bize örnek aileler verir o duada. Bu bizim kendi kültürümüzden olan hani... İslam'ın aileye bakışı kendi kültürümüzle yoğrularak önümüze koyulur. Ve orada işte der ki Hazreti Adem ile Havva'nın ailesindeki gibi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Hatice'nin ailesindeki gibi. Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın ailesindeki gibi güzellikler, bereket, muhabbet nasip eyle diye. Hem yön verir, örnek verir. O hem kadim bir... Evliliğin kadim ta insanlıkla beraber var olduğunu hem de örnek alınması gereken aileleri de önümüze koyar. O verici olmayı, paylaşabilmeyi, bir ömür sürebilmeyi, hatta bizim hedefimiz dünya ve ahiret mutluluğudur. Sadece dünyada kalan, bizi dünyaya kavuşturan bir mutluluk olmadığını da bize göstermesi açısından önemlidir. Peygamber Efendimiz de yeni evlenen çiftlere Allah mübarek etsin diyormuş. Çok güzel.
Evet.
Sonra da sana bereketler ihsan etsin. Eşini de seni de hayır ve iyiliklere ortak etsin.
Ne güzel.
Yani beraber güzellikleri paylaşarak bir ömür devam edin. İyilikler paylaşıldığı zaman zaten artarak devam eder. Etrafa huzur verir. Sadece kendi ailemiz için değil, biz bütün aileler için bu duayı yapmamız lazım. Yani sadece kendi hani dört duvarımızın içerisinde huzur olması bizim huzurumuz için yetmez. Hani komşumuzdaki huzursuzluk bile bizi huzursuz eder. Rabbim inşallah göz aydınlığı eşler ve çocuklar olabilmeyi nasip eylesin. Yuvalarımıza huzur ve bereket katsın. Sevgi ve merhamet olmadan da o mutluluğun, huzurun olduğunu bilmeden biz olarak yola devam edebilmeyi, yolculuğu el ele, gönül gönüle yapabilmeyi nasip eylesin.
Ne kadar güzel söylediniz. Biz de böylelikle yavaş yavaş son dakikamıza girdik. Ama hani bu güzellikten, sevgiden, merhametten bahsedildiği zaman zaten dakikalar engel olamıyor bizim içimizdeki bu güzel duygulara. Siz de çok güzel anlattınız. Çok Allah teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Aile olmayla ilgili verdiğiniz o güzel örnekler ve bilgiler için.
İnşallah hepimiz tek tek hayırlı eşler oluruz.
İnşallah, inşallah. Gerçekten çok çok özel, çok güzel bir dilek. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle geldik bir programın daha sonuna. Ankara İl Müftü Yardımcımız Aynur Yaşar'la aile olmayı, aile içi iletişimi iletişimi, eşlerin birbirine olan yakınlıklarını konuştuk. Ve haftanın da son programıydı bu aynı zamanda. Önümüzdeki pazartesi günü yine sizlerle birlikte olmayı, Hayatın Sesleri'nde buluşmayı diliyoruz. Bugünlük bizden bu kadar diyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Güzel bir hafta sonu tatili geçirmenizi diliyoruz. Pazartesi TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında saatlerimiz 15.05'i gösterirken Hayatın Sesleri'nde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.